Evreka'dan herkese selamlar. Ben Emre. Bugün Begüm'le birlikte sizlerleyiz. Yaklaşık 1,5 aydır hiçbir bölüm yayınlamıyorduk. Eminim içinizden merak edenler olmuştur veya umarım olmuştur diyeyim. 1,5 aydır neredeydik, neden hiçbir bölüm kaydetmemiştik? Bunları biraz açıklamak istiyoruz. Ardından da yeni bölümümüzü yepyeni haberlerle sizlerle buluşturmayı çok istiyoruz. Ülkemizde son 1,5 ayda veya son 40 günde yaşanan olaylar malum. Ülkemizin demokrasisi çok ağır yaralar alıyor. Aynı zamanda gerçekten mide bulandırıcı olaylar yaşıyoruz. Burada bunları anlatmaya kalksak gerçekten upuzun bir liste olur. Eminim çoğu dinleyicimiz yaşanan olayların farkındadır. Ve ülkemizdeki olan olaylardan aynı zamanda bireysel işlerimizden ötürü gerçekten çok yoğunduk, çok da yıprandık. Ama şu anda geri dönmenin uygun bir zaman olacağını düşünüyoruz. Çünkü bilimi sizlerle buluşturmayı her şeyden çok istiyoruz. Neden? Çünkü bilim aslında hepimizin ihtiyacı olan en önemli şey. Ve bizim burada anlattıklarımız sizlerin zihninde en ufak bir şey uyandırabilirse, sizlere en ufak bir şey katabilirsek ne mutlu bizlere diye düşünüyoruz. Ve bu yüzden yine tekrar buradayız ve bilim haberlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Diyerek yeni bölüme başlayalım istersen. Begüm, senin eklemek istediklerin var mı bölümden önce?
Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten bir alıntıyla neden geri döndüğümüzü de biraz açıklamak istiyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyen atamızın izinden giden gençler olarak biz aslında sadece susarak değil, bir adede de sizleri aydınlatarak da bu yolda, hak hukuk yolunda bir adım atabileceğimizi düşündük. O yüzden artık yeniden kayıtlara geri dönmek istedik. Hüseyin de bizimle geri dönmek istedi ama Emre'nin de bahsettiği gibi bizim de kendi işlerimizden dolayı ve sizi de daha fazla bekletmek istemediğimiz için bugünkü bölümde Emre ile ben olacağım sadece. Haftaya Hüseyin, Emre, ben yeniden hep beraber Evreka ailesi olarak kayıt alırız diye umuyorum.
O zaman yeni bölümümüzü hemen birlikte geçelim istersen. Begüm, ilk haberi sen sunmak istersen hemen başlayabilirsin.
Çok ilginç bir haber buldum ben aslında. Araştırdığımda, okuduğumda çok şaşırmıştım. Aslında hayatımızın tam ortasında ve hayatımızın her yerinde yer alan, farkında olmadığımız bile her noktada yer alan bir gerçeklik var ki plastikler. Ve bu plastiklerin içindeki bazı kimyasallar kalp sağlığımızı gerçekten ciddi bir şekilde tehdit ediyor olabilir. New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, plastikleri esnek ve dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir kimyasal olan DHP'nin 2018 yılında dünya genelinde 356 binden fazla kalp hastalığı kaynaklı ölüme yol açmış olabileceğini ortaya koydu. Bu sayı 55-64 yaş arasındaki kalp hastalıklarında ölümlerin %13'üne denk geliyor. Haberin detaylarına geçmeden önce size biraz bu maddeden kısaca bahsedeceğim. DHP, yani etil heksil fıtalat, plastikleri daha esnek, yumuşak ve dayanıklı hale getirmek için kullanılan bir tür fıtalat kimyasalı. En çok PVC, yani polivinil klorür türü plastiklerde bulunuyor. Peki hayatta nerelerde karşımıza çıkıyor? Gıda saklama kaplarında, plastik su şişelerinde, tıbbi ekipmanlarda, mesela serum torbaları, tüplerde, oyuncakların her birinde, zemin kaplamalarında ve bazı kozmetik ürünlerinde. Biz bunları vücudumuza solunum, cilt teması ya da gıda yoluyla alıyoruz. Araştırmalar DHP'ye uzun süreli maruz kalmanın endokrin sistemi, üreme ve kalp damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Habere dönecek olursak en çok etkilenen bölgelerse Güney Asya, Orta Doğu ve Doğu Asya. Özellikle Hindistan, Çin ve Endonezya bu ölümlerden en fazla pay alan ülkeler arasında. Uzmanlar bu ülkelerde plastiğe olan yoğun talep ve zayıf düzenlemeler nedeniyle halkın DHP'ye daha fazla maruz kaldığını düşünüyor. DHP, kalp damarlarında iltihaplanmaya yol açarak zamanla kalp krizi ve felç riskini arttırabiliyor. Mikroplastiklerle yol açtığı zararlar da cabası. Araştırmanın ekonomik boyutu da oldukça çarpıcı. 2018'deki bu ölümler nedeniyle oluşan ekonomik kayıp yaklaşık 510 milyar dolar. En yüksek tahminlere göre ise bu sayı 3.7 trilyon dolara kadar çıkabiliyor. Araştırmacılar bu kimyasalların zararlarını azaltmak için küresel çapta daha sıkı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bu çalışma, fıtalat adlı kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerine dair dünya çapında yapılan ilk geniş kapsamlı analiz olma özelliğini taşıyor. Unutmayalım, plastik sadece çevreyi değil, sağlığımıza da zarar veriyor. Bilim insanları bir sonraki adımda bu kimyasallara maruziyet azaldığında kalp hastalığı kaynaklı ölümlerde düşüş olup olmadığını da araştıracak. Belki de plastik çağının bedelini sandığımızdan çok daha ağır ödüyoruz.
Burada şeyi sormak istiyorum. Şimdi plastik tüketimi sonucu DHP adında bir madde vücudumuza giriyor. Bu da
evet.
DEHP. Bu da vücudumuzdaki endokrinoloji sistemini bozan bir madde değil mi? Doğru
evet.
mu anlıyorum?
Evet.
Peki burada tam olarak keşfedilen şey neymiş? Orayı kaçırdım
ya, endokrin
galiba.
Sistemi bozuyor aslında ama kalbi bu kadar etkilediği bilinmiyordu. Önceden mesela özellikle kısırlık üstüne plastiğin çok etkisi olduğu düşünülüyordu. Mikroplastiklerde mesela özellikle testosteron ve östrojen seviyelerinde hani plastik kullanımı artışının da bir etkisi olduğu belirgin ve aşikar bir şekilde vardı. Ama kalp sağlığını etkilediği, ya bu denli etkilediği bilinmiyordu.
İstersen ikinci haberimize geçelim.
Evet, ikinci haberimizde sendeyiz Emre.
Bu haberimizde sizlerle evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık madde hakkında çok önemli bir araştırmayı paylaşacağım. Karanlık madde biliyorsunuz ki evrenin kütlesinin yaklaşık %85'ini oluşturduğu düşünülen ancak doğrudan gözlemlenemeyen bir madde türü. Bilim insanları yıllardır bu gizemli maddeyi anlamak için çalışıyor ve şimdi King's College London'dan araştırmacılar galaksimizin merkezindeki ilginç bir fenomenin farklı bir karanlık madde türünün varlığına işaret edebileceğini keşfetti. Samanyolu'nun merkezinde bilim insanlarının onlarca yıldır açıklayamadığı bir durum var. Burada büyük pozitif yüklü hidrojen bulutları bulunuyor. Normalde hidrojen gazı nötr olmalı. Yani bu bulutlardan negatif yüklü elektronları çıkaracak kadar enerjiyi sağlayan şey acaba nedir? Bu soruyu sormuşlar ve bu konuda aslında şöyle bir yorum yapmışlar. Galaksimizin bu bölgesinden yayılan enerji imzaları sürekli ve dalgalanan bir enerji kaynağının varlığını gösteriyor. Verilerimiz bu enerjinin şu anki modellerin düşündüğünden çok daha hafif bir karanlık madde formundan gelebileceğini söylüyor. Karanlık madde için en çok kabul gören teori zayıf etkileşimli kütleli parçacıklar olarak bilinen WIMP yani WIMP diye kısaltabileceğimiz şeylerin varlığı. Bu parçacıklar normal maddeyle çok az etkileşime giriyor. Bu da onları tespit etmeyi oldukça zorlaştıran bir şey. Ancak bu yeni araştırma WIMP'lerden çok daha düşük kütleli başka bir karanlık madde türünün varlığını yeniden gündeme getiriyor. Araştırmacılar bu küçük karanlık madde parçacıklarının birbiriyle çarpışıp yok olma adı verilen bir süreçte yeni yüklü parçacıklar ürettiğini düşünüyor. Bu yeni oluşan yüklü parçacıklar da hidrojen gazını pekala iyonlaştırabilir. Daha önce bu iyonlaştırma sürecini açıklamak için kozmik ışınlar kullanılıyordu. Kozmik ışınlar evrende yüksek hızla hareket eden enerjik parçacıklar. Ancak merkezi moleküler bölgeden yani CMZ'den kaydedilen enerji imzaları kozmik ışınlara atfedilecek kadar büyük görünmüyor. Bu süreç WIMP'lerle de mümkün görünmüyor. Araştırma ekibi yok olma sürecine neden olan enerji kaynağının kozmik ışınlardan daha yavaş ve WIMP'lerden daha az kütleli olması gerektiği sonucuna vardı. Yani diyeceğim o ki bilim insanları evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddeyi anlamak için çalışmalarını sürdürüyor ve galaksimizin merkezindeki bu ilginç fenomen bizi çözüme bir adım daha yaklaştırmış olabilir. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz elbette diyerek sözü Begüm'e bırakayım. Nasıl bir yorum yapacak merak ediyorum.
Emre, bu karanlık maddeyi sen bu sezon boyunca adım adım her şeyiyle bize anlattın. Her araştırmayla yepyeni bir bilgi ekledin. Yani konu sonuçlanmıyor, daha da dallanıp budaklanıyor. Daha da büyük bir bilgi denizine doğru biz yol alıyoruz. Bakalım bizim sonumuz nereye doğru gidecek? Bakalım bu işin bir sonu olacak mı?
Diyerek istersen tekrar sözü sana vereyim. İkinci haberinde bakalım bize neler anlatacaksın Begüm.
Şimdiki haberimde sizlere aşılarla ilgili oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da önemli bir keşfi paylaşacağım. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden bilim insanları aşıyı aynı koldan yaptırmanın bağışıklık sistemimizi çok daha hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçirebildiğini ortaya koydu. Evet, yanlış duymadınız, seçtiğimiz kol bağışıklık sistemimizin işleyişinde bir fark yaratıyor. Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü ve Kirby Üniversitesi'nin ortak çalışmasıyla yürütülen araştırmaya göre ilk dozla aynı koldan yapılan hatırlatma dozları bağışıklık sistemini adeta önceden bilgilendiriyor ve daha güçlü bir savunma başlatıyor. Nasıl mı oluyor bu? İşin sırrı bağışıklık sistemimizin karargahı sayılan lenf düğümlerinde saklı. İlk dozdan sonra bu bölgede görev yapan bağışıklık hücreleri yani makrofajlar uyarılıyor ve o bölgeye yerleşiyor. Hatırlatma dozu da aynı koldan yapıldığında bu hücreler hemen harekete geçip antikor üretimini hızlandırıyor. Böylece vücut çok daha kısa sürede etkili bir savunma geliştiriyor. Tabii ben size bu mekanizmayı çok daha kısa bir şekilde anlattım. Çünkü burada hepimiz sıp okumuyoruz ve çok da dallandırıp budaklandırmaya gerek yok bu işi. Ama yani antikorları üretenler tabii ki de makrofajlar değil. Bu anlamda da bir bilgi yanlışı oluşmasını istemem sizin kafanızda. Haberin detaylarında bu sonuçlar sadece farelerde değil, insanlar üzerinde de doğrulanmış. Klinik çalışmalarda Pfizer-BioNTech aşısını aynı koldan yaptıran gönüllüler sadece birkaç gün içinde COVID-19'a karşı daha yüksek bir etkili antikor üretmeye başladı. Bu hızlı yanıt özellikle Delta ve Omikron gibi varyantlara karşı da daha güçlü koruma sağladı. Araştırmanın yazarları şöyle diyor. Aşıyı hangi kola yaptırdığınız ilk başta küçük bir detay gibi görünebilir. Ama bir salgın sırasında ilk birkaç haftadaki koruma düzeyi toplumun geneline yayılabilecek virüsleri engellemek için kritik olabilir. Peki farklı kollardan yaptırdıysanız üzülmeli misiniz? Hayır. Uzun vadede antikor seviyeleri benzer hale geliyor. Ancak bu çalışma gelecekte geliştirilecek aşılarda daha hızlı bağışıklık yanıtı almanın yollarını açabilir. Belki de bir gün özellikle pandemilerle savaşta sadece hangi aşıyı olduğumuz değil, nereden olduğumuz da hastalıklarla karşı savaşta en büyük silahımız olacak.
Ben şu kısmı tam anlamadım Begüm. Diyelim ki bir kolumdan aşı oldum. Ardından ikinci defa aynı kolumdan aşı olduğumda o bölgede acaba bazı maddeler mi birikiyor? Bu yüzden mi daha çok etki ediyor kısa zamanda?
Evet, haberde bahsettiğim, ya kısaca geçtiğim makrofaj mekanizması öyle. Çünkü bir insan vücuduna bir antijen aldığında onu anında yok edip veya bir kenara bırakıp o bölgeden geçmiyor. O bölge özel bir bölge gibi birkaç hafta kadar kalıyor. Bu yüzden hatırlatma dozunu da ki bir aşının ilk yapıldığından ise ikinci yapıldığındaki hatırlatma hali, yani siz bir hastalığı ilk olduğunuzda geçirdiğiniz halinizle ikinci olduğunuzda geçirdiğiniz halinizdeki antikor seviyeleri de aynı olmaz. Aynı şey aşılarda da geçerli. İkisinde de vücudunuza yabancı bir antijen almış oluyorsunuz. Daha güçlü bir yanıtı daha da güçlendirerek vermiş oluyorsunuz. Çünkü o ortamda zaten birikmiş bir şekilde vardır. Mesela siz hasta olduğunuzda tüm vücut için de bunu konuşabiliriz. Grip olduktan bir hafta sonra iyileştiniz ve bir hafta sonra herkesin grip olduğu bir ortama girdiniz. Sizin grip olma ihtimaliniz zaten hiç grip olmamış bir arkadaşınızdan daha düşük. Çünkü siz daha yeni geçirdiniz onu. Antikorlarınız daha taze vücudunuzda. Aynı koldan olduğunuzda da o bölgede hala taze bir şekilde kalmış oluyorlar. Tabii bu benim bahsettiğim hatırlatma dozu 3-4 ay sonra yapılınca değil. Yani 3 hafta aralıkla yapıldığında mesela geçerli olan bir mekanizma.
Begüm, şöyle bir sorum var. Korona döneminde hepimiz bir aşı uzmanı olmuştuk neredeyse. Öyle bir araştırma dönemine girmiştik maalesef. Şimdi aşılar benim bildiğim iki çeşit. Birincisi vücudumuza antijen gönderiyoruz. Bu antijenler aslında hastalık yapıcı maddeler bildiğim kadarıyla. İkinci olarak bir yöntem daha vardı. Onu sen hatırlıyor musun? Bize anlatabilir misin?
Evet, mRNA aşısı geliştirildi. Aslında ikisi de aynı mekanizmayla çalışıyor. Bir klasik aşı yöntemi var. Yani bizim kuduz aşısını, tetanoz aşısını veya çocuk felci çiçek aşısını olduğumuz şekli. Antijenin zarar
vermediği de aynı şekilde. Ha? Son zamanlarda çok duyuyoruz. HPV aşısı da mı aynı şekilde veya HPV aşısı dediğimiz?
Evet, bildiğim kadarıyla HPV aşısı da bu şekilde. Antijenin artık vücuttaki hücrelere zarar vermeyecek bir haliyle, yani ölü bir şekilde aşıya verilip sizin vücudunuza verilmesi. Mekanizma böyle işliyor. Yani siz zarar görmeyecek bir şekilde antijeni almış oluyorsunuz vücudunuza. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Belirli ve asla değişmeyen mikroplarla muhatap olmuyoruz biz. Yani mutasyon diye bir gerçek var ortada. Bu yüzden aslında antijenlerin mutasyona uğramış hallerine de bizim bir nevi çok hızlı bir şekilde adapte olabilmemiz lazım. mRNA aşısı teknolojisi sadece korona üstünde değil, yıllardandır denenilen bir teknoloji. Ama çok hızlı bir şekilde geliştirildi ve bazı spekülasyonların olmasındaki en büyük sebep de bu oldu. Çünkü en sansasyonel bir şekilde biz mRNA aşısını COVID'le beraber duyduk. mRNA aşısının mekanizması da yine aynı şekilde vücuda antijen bilgisini verme üstünde. Ama antijene karşı üretilecek antikorları hücrelerde sentezleyecek ribozomlara biz onları kodlayan mRNA'ları veriyoruz mRNA aşılarında. Böylelikle aslında protein mekanizmasının belli başlı yapı taşlarına bizim vücudumuz da adapte oluyor. mRNA bizim vücut hücremize girdiğinde bunu vücudumuzda sentezletebilecek bir şekilde DNA'da bunu modifiye ediyor. Yani farklı RNA çeşitlerine yine aynı şekilde mRNA'yı dönüştürüyor ama bu sefer kendisi sentezliyor. Ama aşıdaki mRNA'dan aldığı bilgiye göre. Yani biraz burayı yavaş dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aşıdan aldığı bilgiyi kendisi de üretip böylelikle bu bilgiden o da haberdar olup ribozomlarımızda bunu ürettiriyor. Böylelikle aslında mesela omikron varyantında olduğu gibi belli başlı COVID-19'un temel şeylerini biliyor oluyoruz biz. Yine yani direkt bize COVID-19'un tek bir varyantının ölü hali verilip onun birebir antikor üretmiyor oluyoruz. Adaptasyon geliştirebiliyoruz böylelikle. Çünkü virüsler de adapte oluyor giderek farklı koşullara. Mutasyon dediğimiz asıl mekanizma bu. Bakterileri bir şekilde antibiyotikle öldürebiliriz ama virüsler bu anlamda çok zeki aslında. Her şeyi yapabilirler. Özellikle RNA virüsleri. Bu yüzden bizim de aslında onların hızına yetişebilmemiz gerekiyor. mRNA aşıları bunu sağlıyor.
Bu haberimizde fizik dünyasından heyecan verici bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanada'dan geliyor bu haberimiz. Ottawa Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi atomların elektron kaybetme sürecinde önemli bir ilerleme kaydetti. Bilimsel dilde buna iyonlaşma deniyor ve günlük hayatımızda şimşek çakması sırasında veya kuzey ışıklarında görebileceğimiz doğal bir olay aslında bu. Çevremizdeki her şeyin yapı taşı olan atomları bir düşünün. Bu atomlar elektronlarını kaybettiklerinde artık artı yüklü hale geliyorlar. Bu olay aslında televizyonlarımızdan hastanelerdeki X ışını cihazlarına kadar birçok teknolojinin çalışma prensibinde de var. Şimdiye kadar bilim insanları atomlardan elektron çıkarma işlemini sadece sınırlı şekillerde kontrol edebiliyorlardı. Ancak şimdi araştırmacılar özel tasarlanmış ışık demetleri kullanarak bu süreci çok daha hassas bir şekilde yönetebileceklerini keşfettiler. Bu özel ışık demetleri normal düz ışık ışınları gibi değil, bunlar bir burgaç veya helezon olarak adlandırabileceğimiz şekilde dönerek ilerliyor. Tıpkı dönen bir topun hem ileri gitmesi hem de kendi etrafında dönmesi gibi aslında. Bu ışık demetleri hem ilerliyor hem de dönüyor. Bilim dilinde buna açısal momentum taşıyan ışık deniyor. Araştırmacılar bu özel ışık demetlerini kullanarak atom içindeki elektronların nasıl ve ne zaman çıkacağını kontrol edebildiler. Bu bir binanın sadece belirli pencerelerinden insanların çıkmasını sağlamak gibi düşünebilirsiniz. Ottawa Üniversitesi'nde yapılan bu çalışmada araştırmacılar ışığın özelliklerini değiştirerek mesela ışık demetinin ortasında bir boş bir alan oluşturarak elektronların nasıl davranacağını belirleyebildiler. Bu elektronları seçerek kontrol etmek demek ve tamamen yeni bir yaklaşım. Peki bu buluşun günlük hayatımıza ne gibi etkileri olabilir? Öncelikle daha net ve detaylı tıbbi görüntüler elde edebiliriz. Ayrıca bilgisayarların işlem gücünü artırabiliriz ve kuantum bilgisayarlar içinde gerekli olan tek tek parçacık kontrolünü geliştirebiliriz. Eski yöntemlerde bilim insanları atomların davranışını kabaca etkileyebiliyordu. Adeta bir alanı su püskürtüp tüm bitkileri sulamak gibi. Şimdi ise tam istediğimiz bitkiyi istediğimiz miktarda sulayabilecek kadar hassas kontrol edebiliyoruz.
Emre, aslında bu teknolojilerin gelişimi veya bir atomu, bir elektronu farklı bir şekilde uyarmak bizim hayatımızın çok merkezinde bir nevi. En basitinden televizyon teknolojilerinde bir zamanlar tüplü televizyonlar kullanıyorduk. Şimdi artık daha LED teknolojisine geçildi ama o da bir nevi ışığı farklı frekanslarda, farklı ayarlamalarla ışıkların bir araya gelmesi ve yine iyonizasyon mekanizmasına dayalı benim bildiğim kadarıyla. Peki sen bu gelişmeleri nereye gideceğini düşünüyorsun? Hayatta bir adım öteye daha ne getirilebilir?
Ya şöyle, bence bu konuda çalışmaların hangi alanda yoğunlaştığına bakmak iyi bir seçenek olabilir. Çünkü bir alanda ne kadar çok araştırma yapılıyorsa aslında o araştırma konusunun geleceği o kadar da parlak gibi görünüyor bana. Hani bu anlamda son zamanlarda yapay zekanın çok büyük adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Kuantum teknolojileri inanılmaz hızla ilerliyor. Ben de özellikle bu alanlarda çok büyük gelişmeler bekliyorum. Ve bu sayede gündelik hayatımıza katkısı olabilecek, aynı zamanda dünyaya zararı olmayacak teknolojileri elde etmiş oluruz. Evet, bugün yine çok konuştuk. Az konuşuruz diye bekliyordum çünkü aramızda Hüseyin yoktu. Ama epey konuştuk. Daha fazla uzatmayalım istersen. Pırıl pırıl haberlerimizle, çok güzel haberlerimizle önümüzdeki hafta yine umarım sizlerle olacağız. Bu sefer arayı çok açmayacağız, söz veriyorum diyerek şunu da söylemek isterim ki umarım Türkiye önümüzdeki zamanlarda çok daha güzel zamanlar görür. Hak ettiği potansiyeline ulaşır ve insanların çok mutlu olduğu, çok huzurlu yaşadığı bir ülkeye dönüşür. Bu yolda adım atan herkese kendi adıma minnettarım. Ve umuyorum ki ülkemizdeki hukuk, demokrasi, sağlık, eğitim her konuda çok daha ileriye gittiğimiz günler olur. Ve şu anda yaşadığımız berbat süreçler, gerçekten mide bulandırıcı süreçler bir an önce son bulur. Ve hepimiz gerçekten çok daha güzel günlerde yaşayabiliriz diyorum.
Ben de bu bölümü aydınlığa çıktığımız günlere, güzel günler gördüğümüz zamanlara diyerek sonlandırmak istiyorum. En kısa sürede karanlıkların aydınlığa kavuştuğu, her türlü hakkın hukukun gözetildiği, demokrasinin egemen olduğu zamanlara demek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere.